Ayrım 3.
Yoksa beni olay yerine sürükleyen şey mevsim miydi? Zira insan Ekim ayında Mallorca'dan başka nereye gider? Yoksa aşk mı? Çünkü Rainer beni çektiği ve yalnızlık canıma tak ettiği için 2 gün önce dönmeye kalkışmıştım. Ve işte böylece olay yeri olacak uçağa rastladım. Bu kadar basit. Olay yerinde bulunuşumun ne kadar da çok sebebi varmış. Gözlerimi 2-3 dakikadan fazla kapalı tutamıyordum. İkide bir de acaba bütün bunlar gerçek mi? Acaba öteki insanlar da hala kolları yukarıda mı duruyorlar? Acaba 4 silahlı kişinin karşısında hala sinmiş, suskun oturuyorlar mı diye bakmak istiyordum. Heyecanla çarpan bir yürek, gurulduyan boş bir mide. Kollardan aşağı doğru gittikçe ağırlaşan vücudunun altında bacaklara dolan kan karşısında gözler açık olmuş, kapalı olmuş bir şey fark etmiyordu. En kötüsü de sıkışıklık. Devamlı bir yabancının koluna, omzuna, bacağına sürtünmek veya sürtünmekten sakınmak zorunda olmak yeterince sıkıcıydı zaten. Yanımdaki kızın tenine yakın iniltili nefesleri sinirimi bozuyordu. Koridor tarafında oturan kadın da sanki her şey ona dar geliyormuşçasına kıpırdanıp duruyor ve bulunduğumuz yeri daha da daraltıyordu. İkisinden de hoşlanmıyordum. Beni rahatsız ediyor, bana engel oluyorlardı. Sıkıntımı çoğaltıyorlardı. Onların da aynen benim gibi düşündüklerini, benden nefret ettiklerini ve pencere kenarında tehlikeli adamların biraz uzağında, öte yanımda terleyen, İtiştiren, sıkıştıran bir insan yerine koruyucu bir duvar bulunduğu için beni kıskandıklarını biliyordum. Benden daha sıkıntıda olmaları veya ne düşündükleri umurumda değildi. Onları görmek istemiyordum. Çevremdeki yolculara dikkat etmiyordum. Keşke olmasalardı. Ama onlara ihtiyacım vardı. Korunmam için. Silahların, azarlamaların, öldürücü bakışların yalnız bana yönelik olmaması için bu insan kalabalığı bana gerekliydi. Rainer daha bir saat kadar projeleriyle uğraşır, sonra eve gider, evini toparlar, erkenden istasyona gelir ve kız arkadaşının başına gelenlerden habersiz beklemeye başlar. Herhalde haber daha çıkmamıştır. Başımıza gelenleri anlatacak sözleri daha toparlayamamışlardır. Ben bile bölük pörçük gözlemlerimin sonucunda olayın ayrıntılı bütününe ulaşamadım. Henüz ortada bir olay yoktu. Sadece korku salan görüntüler vardı ve ben işin içinde olduğum için bunları görüyor ama bir anlam veremediğim için de kör gibi kalıyordum. Kör gibiydim çünkü gözümü açtığımda elleri havada bir yığın yabancı insandan ve silahlı gençlerden başka bir şey görmüyordum. Bu baskının sadece çılgın, teatral yanını anlamaya başlamıştım ama bizim için de utanç verici bir rol aldığımız eserin özünü daha kavrayamamıştım. Üstelik sözsüz bir roldü. Bize vücudumuzun içinde bulunduğu duruma uygun bir ahlamayı, oflamayı da yasaklayan bir rol. Aksine uyuşan, sıkışan bedenlerimizin ağrısını dile getirecek sesleri içimizde tutmak zorundaydık. Bizi dışarıdakilerin böyle küçülmüş, alçalmış görmelerini dilerdim. Sonumuz belliydi. Boşlukta ilerliyorduk. Havada dosdoğru gidiyorduk. Ve bizim uğradığımız bu saldırı yeryüzünde evlerinde oturan seyirciler için pek de fazla önemli sayılmayan sıradan bir haberdi. Kendimi bir vakumla çekiliyormuş gibi hissediyordum. Aşağıdakiler için biz yoktuk. Olmayacaktık. Büyük bir hızla ve sessizce kaybolacaktık. Yukarıda her şeyin yolunda gitmediği, bizim bütün zamandan ve yaşamdan dışlandığımız öğrenilinceye kadar çok uzun bir süre geçecekti. Tek tesellimiz gene bizi kaçıranların kendileriydi. Bunların bir amacı olmalıydı. Bütün umudumu liderleri olan itici adama bağladım. Çok meşguldü ve genelde hep ön tarafta duruyordu. Birinci mevki ile pilot kabini arasındaki kapıyı açık tutuyordu belli ki. Ara sıra sesler geliyordu, kaptanla veya telsizle konuşuyordu. Belki de isteklerini çoktan bildirmişti ve havaalanı yetkilileri, politikacılar, polisler, basın mensupları bu baskının sebebini bizden çok daha iyi biliyorlardı. Belki korkularım yersizdi ve aşağıdakiler bir sansasyon korkusu almışlar, bir meydan okuma ve büyük bir heyecanla telefonlara, kameralara, telekslere sarılmışlar, bizi kurtarmak için uğraş veriyorlardı. Ve biz sadece bu fırtına arasında kıpırdamadan sessiz ve yorgun oturuyor ve bekleşiyorduk. Yalnızca bekleşiyorduk. Motor gürültüsü arttı, uçak yan yattı ve bir kavis çizdi. Sanki yer çekimi kendini yeniden hissettirmeye başlamıştı. Felç durumumuz geçti. Sonunda aşağı iniyoruz. Bizi inişe zorlayan benzin tanklarının boşalması bile olsa gene de bir umuttur. Alçaldıkça hafiflediğimi hissediyorum. Hostes, sanki asırlardır hasret kaldığımız rahatlatıcı hostes sesiyle kemerleri bağlamamızı anons ettiğinde içimden alkışlamak geldi. Alışılmışa dönüşün sevinci o kadar büyüktü ki. Kemerlerin bağlanmasından çıkan mutlu tıkırtılar. Nereye indiğimizi bilmiyordum. Fakat bu küçük değişiklik bile beni bağlanmış da olsam özgür kılmıştı. Karaya inmenin güvencesi bütün korkuları sildi. E işte gene geliyorum. Biraz geç ama geliyorum. Büyü bozulacak ve her şey artık düzelecek. Hemen, şimdi. Uçak daha tam durmamıştı ki gene bağırtı duyuldu. Hands up, don't move, hands up. Aptalca bir siteye uyar gibi gönülsüzce ve tereddütle emre uydum ve gereksiz yere tekrarlanan emirleri dinledim. Don't talk. Leave your windows closed. Don't call. Elebaşı koridora çıktı. Tabancasını havada çevirdi. Yolculardan birinin alnına dayadı ve haykırdı. Don't move. Don't move. You are not allowed to move. Uçak durdu, motorlar sustu, bulutların arasında sallanmaktan, göklerde hedefsiz koşturmaktan daha iyi. Daha rahat oturuyordum, gerginlikten şakaklarım zonkluyordu. Sabır, aman sabır. Büyü hemen bozulacak, hepsi geçecek, her şey düzelecek. Hemen, şimdi. Hiç değilse soğuk bir şeyler olsa, hostesler servis arabasıyla gelse, ne içmek istersiniz? Hafif bir sesle üzerimizdeki havalandırmalar çalışıyor. Buz mu, soda mı olsun? Rahat nefes almalı, derin nefes almalı. Beklemek, beklemeyi öğrenmelisin. Kül tablalarının markası Push. Hostes, çakmağınız var mı? Kapının adı Exit. Şu basit, küçük bir kolla kalkıp masa oluveren daracık sehpayı kim icat etmiş acaba? Beklemeye dayanmalısın. Kurtulmak için hiç değilse beklemeyi öğrenebilirsin. Hostes, kahveler nerede kaldı? Kaptan Bey, haberler nerede? Teselli nerede? Evet. Süt ve şeker lütfen. Evet, anladım. Her şey iyi bitecek. Evet, farkındayım. Yere indik ve artık bizi kaçıranlarla yalnız değiliz. Hangi havaalanında, hangi pistte olduğumuzun önemi yok. Evet, bizi görecekler. Kaptan Bey, buna seviniyorum. Çevremizde insanlar var. Yardımcılar belki de. Pazarlığa girişenler, başka görgü şahitleri, filmciler ve fotoğrafçılar. Bizim için her şey yapılıyor Kaptan Bey. Kuşkusuz ve sabırlı olacağım ve sizi rahatsız etmeyeceğim. Zaten sizin işiniz başınızdan aşkın. Ne mi içerim? Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Kendini kaptan ilan edenin sesi pilot mahallinden aradaki kapı ve perdelere rağmen bangır bangır duyuluyordu. Uçağın diktatörü Yezid aynı zamanda dışarıdaki havaalanındaki insanlarla pazarlığı sürdüren kumandan. Acaba kule önümüzde mi, arkamızda mı? Yoksa sağda veya solda mı? Bilmek isterdim. Dikkatle ön tarafa kulak verdim. İngilizce olarak söylenen bağırmalar arasından sözcükleri yakalayıp anlam çıkarmayı ve tercüme etmeyi denedim. Durumumuzu aydınlatacak bir bilgi bile elde edemedim. Adamın çok ciddi olduğu kesin. Bize baskı yapıp etkin kıldığı için dışarıdakilere de ultimatum çektiği belli. Ama gittikçe daha çok bağırmasından ötekilerin bizim kadar çabuk, direnmeden teslim olmak niyetinde olmadıkları anlaşılıyor. Pazarlık sürdüğü sürece ateş açılmaz. Pişkin bir politikacının söylediği bu söz zihnimi tırmalayıp duruyordu. Bu gibi cümleler nutukları süsler. Politika yapmaya yarar ama beni yatıştırmaya yetmiyordu. Aksine, gerçi ateş açılmamıştı. Henüz bütün yolcular yaşıyordu. Fakat başımı uzatıp baktığımda sanki ateş açılma faslı er geç gelecekmişçesine çevremdeki insanların titreştiğini görüyordum. İster pazarlık edilsin, ister ateş açılsın, aynı kapıya çıkıyor anlaşılan. Tek bir durumun iki ayrı yönü. Bir çeşit savaş durumu. Pazarlık sürüyor ya ateş açılmaz demek yeterli bir avuntu değildi. Ateş olmadan da titremeler devam ediyordu. Birden savaş sadece bombalardan ve ateşten ibaret değil diye düşündüm. Sadece üniformalıların gürlemesi, kükremesi ve gümbürdemesi değil. Hayır, savaş daha ziyade kaçınılmazı beklemek demek. Hayat ve ölüm bahşeden kaprisli bir töre karşısında gizlice duyulan utanç verici korku demek. Görülmeyen silahların açtığı yaralar demek. Ve düşmanın savaşın yapıldığı yerden çok başka bir yerde bulunduğunu hissetmek demek. Savaşta ya kaçılır ya da şansa güvenilir. Başka yolu yok. Koridor başında oturan kadının dudakları kıpırdayıp duruyor. Dua mı ediyor, bir şeyler mi anlatıyor, şiir mi okuyor, belli değildi. Tüm bedeni çaresiz, oturduğu yerde yarı asılmış gibiydi. Yalnız ve suskun. İlk defa rehine sözcüğü beynimde yankılanıp duruyor. Vurulmuş gibi ama vurulmadan, vurulmakla korkutularak bize ne kadar çirkin gelirse gelsin, bizler rehineyiz. Biz bir kıymetiz, bizim özelliğimiz var. İsimlerimizin ve vücutlarımızın dışında bir değerimiz var. Biz rehineler şimdi yalnız değerimizi düşünmeliyiz. Belki de biz gittikçe zayıf, yorgun, perişan düşerken kur değerimiz dakika dakika artıyordur. Oysa biz kıpırdayamıyoruz bile. Tuvalete bile gidemiyoruz. Su bile içemiyoruz. Biz rehineyiz. Pazarlık metaıyız. Her birimiz tek tek ve hepimiz topluca. Pokerde ortaya sürülen fişleriz biz. Satranç tahtasının taşlarıyız. Politika, alışveriş şimdi bizimle yürütülüyor. Takasa konuluyoruz. Ne kadar canımıza okunursa değerimiz o kadar artacak ve o nispette çabuk takas edilip kurtulacağız. Büyük çabucak bozulacak. Sonuç iyi olacak. Hemen, şimdi. Yoksa sakın tüm politikacılardan, fotoğrafçılardan uzakta, Kuzey Afrika'nın bir köşesinde, çölün birine inmiş olmayalım. Bu soru aklıma takıldı. Genelde hep uçağın orta kısmında bize yakın bir yerde nöbet tutan kadın bir ara arka tarafa doğru gidince dirseğimle yavaşça storu biraz araladım ve başımı eğdim. Bir beton parçası ve yanında çimenler. Önce hayal kırıklığı ama sonra düşündüm, çimen. Demek ki çöle inmedik. Çimenler taze ve yaş bir görünümde değildi. Biraz cılız ve kuru, solmuş ekim otları. Öyleyse Güney Avrupa'da bir yerlerde olmalıydık. Fransa, İtalya, İspanya. Akdeniz ülkelerinde piste iner inmez insanın gözüne çarpan, daha yaz başında sararan, kuruyan otlar. Evet, bu otlar Palma'nın otları da olabilirdi. Sadece bir tur mu atmıştık? Bütün bunlar bir şaka veya deney miydi? Birden Kaptan Yezid, birinci mevkiyi ayıran perdeyi yana çekip gülerek ortaya çıkacak, sınavı kazandığımız için bizi kutlayacak, başındaki siyah peruğu çıkartacak, kendisinin sarışın bir Lufthansa memuru veya bir psikolog olduğunu öğreneceğiz. Bağırdığı, korkuttuğu için özür dileyecek ve her şey bir deneydi, bir deney diyecek. Ve her birimize birer açık uçuş bileti veya 5000 mark tazminat verecekler ve tekrar tekrar tıpkı bir şovmen gibi alkış bekleyerek seslenecek. Geçti, bitti, bu bir deneydi. Siz kazandınız. 5000 mark kazandınız. Yanı başındaki kız neredeyse ağlayacaktı. Dışarı baktığımı fark etmiş gibi gözlerini soru sorarcasına bana dikmişti. Rimenler kirpiklerinde topaklanmış, korku ile kısılmış kahverengi gözleri yorgun ve kızarmıştı. Omuzlarımı silktim. Konuşabilmiş olsam şöyle derdim. Ne çöldeyiz ne Almanya'da. İkisi arasında bir yerde. Bir kerecik fısıldayarak konuşuvermekle, dedim kendi kendime, yakalansam bile ne olacak? Sonunda ölüm yok ya. Ve başımızdaki nöbetçi biraz uzaklaşınca bir deneme yaptım. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgi veremeyen bu haber onu sevindirmiş görünüyordu. Belki de verilen habere değil, fısıldayabilmiş olduğuma memnun olmuştu. Ona seslenebilmiştim. Onu ciddiye almıştım. Onun için bir şeylere cesaret etmiştim. Oysa ben bunu daha ziyade kendim için denemiştim. Tamamen korku içinde olmadığımı, sadece ikimiz arasında kalan hafif bir direnmeyi başarabildiğimi kendime kanıtlamak istiyordum. Adını öğrenmeyi isterdim ama bir anda daha fazla riske girmek doğru olmazdı. Birkaç kişiye daha yer değiştirdiler. Görebildiğim kadarıyla bütün erkekler pencere yanlarına oturturdular. Bunu haklı buldum. Eğer içlerinden birisi hala isyan etmeye kalkacak olursa, önce yanındakilerin ayağına takılacaktı. Biz kadınlar çoğunluktaydık ve ben yerimde kalabilecektim. Kalmak zorundaydım. Oysa birkaç saniye için olsun vücudumu hareket ettirebilmek için seve seve yer değiştirirdim. Bazı çocukları yeniden ailelerinin yanına verdiler. Nöbet tutan iki kız yer değiştirdi. Benim çantamı almış olan kısa boylusu, belki de grubun en genci, şimdi orta tarafa gelmişti ve hemen otoritesini gösterdi. Birkaç kişiyi kollarını iyice yukarı kaldırmamışlar diye azarladı. Elindeki bombayı daima atışa hazır tutmayı iyi talim etmişti. Saçlar kısa, alnının bir yanına bir bukle düşmüş, yüzü öteki kızdan daha çok hoşuma gitti. Kime benzediğini düşündüm. Gözleri tehlikeli, uyanık, çevik ve acımasızdı. Ama hoşa giden bu yüzün arkasında öteki kadında olmayan bir iticilik, bir bayağılık vardı. Hain bir gardiyan rolü oynamıyordu, ta kendisiydi. Belki de bu görüşümde kısa boylu siyah saçlı kadınlar hakkında ön yargılı oluşumun rolü vardı. Onu ötekinden daha anlayışsız ve merhametsiz olarak düşünüyordum. Heidrun. Birden onu nereden tanıdığımı hatırladım. Okulda yıllarca arkamdaki sırada oturan Heidrun'a benziyordu. Dans derslerinde dansa kaldırılmak için benden daha uzun süre beklemek zorunda kaldığı için bana zehir dolu bakışlar fırlatan Heidrun. Fransız mektup arkadaşını aslında kız olduğu halde erkekmiş gibi tanıtan Heidrun. Evet, Heidrun, yakaladım seni diye düşündüm. Hemen içimden ona kazık atmak geçti. Bir kere daha dirseğimi stora doğru yaklaştırdım ve kadın birkaç sıra önümüzle meşgulken perdeyi biraz araladım. Arkama yaslandım. Bu defa ön tarafa doğru kanadın üzerinden ileri baktım. Bu kez dirseğimi daha yavaş indirdim. Gri yeşil renkte 3 zırhlı araba, en öndekinin üzerinde Polizia yazıyordu. Arkasında ve yanında aynı tip araçlar kuşatılmıştık. Silahlarının namluları bizim üzerimize doğrultulmuştu. Uçağa saldırmak, ateş etmek için emir mi almışlardı yoksa? Acaba bir çatışma öncesinde miydik? Hayır, bu daha çok bir ateşkes durumuna benziyor ama tehlikeli bir ateşkes. Pilot kabinindeki adama pazarlığının üstüne yönelmiş tanklar arasında yapmak zorunda kaldığı için acıdım. Polizia. Bu ne demek olabilirdi? İtalya. Biraz turist İtalyancam var ama şaşkınım, emin olmak istiyorum. Fransızca değil, İspanyolca değil. Sırpça olsa başka sesli harflerle polis kelimesi daha uzardı. Yunanca olsa alfabesi değişik olurdu. İtalya. Kuşkusuz İtalya'dayız. Milano, Roma, Napoli, belki de Sicilya. Durumumuzu değiştirmeyecek de olsa kesin bilmek isterdim. Böylece hayal kurmama gri yeşil araçlardan daha çok yardımcı olurdu. Roma'yı anımsatan bir kartpostal veya Vezuvi ile veya masmavi deniziyle bir Napoli görüntüsü rüyada gibi bir oyalanma olurdu. Veya daha güzeli Milano, Milano istasyonu, gardan yavaş yavaş hareket ederek hızlanan bir trenin ayrılışı. Şu anda Alplere tırmanan, kuzeye yönelmiş bir kompartımanda yalnız başıma olmaktan başka bir şey özlemiyordum. Tekerleklerin kaydığı sağlam raylar, tıkırtılarla sarsılan koridorlardan geçip yemek vagonuna koşmak. Sonra bir yudum şarap. Yok, önce bir yudum su. Ne arzu edersiniz? Susuzluğu giderecek bir şey. Ne içmek istersiniz? Lütfen, lütfen, çok susadım. Hayır, daha çok düşünmeliyim. Kendini topla Andrea, kendini topla. İtalya. Haberi yanımdaki kıza ilettim. Ama başka bir yerde olsa onun için fark etmeyecekti herhalde. Benim fısıltımı sanki onun için bir yasağı bozmuş olmam çok doğalmış gibi teşekkür dolu bir bakış bile lütfetmeden dinledi. Canım sıkıldı. Fakat yeniden mantıklı olmak gayretiyle dost kalmaya karar verdim. Dostluk önümüzdeki saatlerde kızgınlıktan çok daha iyi bir yatırımdı. Bizi ne yapacaktı bu adamlar? Aklıma gelen bütün olasılıkları tek tek inceliyordum. Korsanların fantezisine sahip olmadığıma yakınıyordum. Para veya belli bir ülkeye gitmek istediği ya da bazı politik talepler, hepsi olabilir. Bir Lufthansa uçağında bulunduğumuza göre istekleri Almanya ile ilgili olabilir. Siyonist mallarını soruşturduklarına göre İsrail ile ilgili olabilir. Oradan havalandığımız için İspanya ile ilgili olabilir ya da İtalya ile. Bunlar Alman olmadığına göre sanayicilerin başının kaçırılışı ile bir ilgileri olamaz. İşin kötüsü, bizi bazı Filistinlerle değiştirmek isteyebilirler. Daha da kötüsü, bu Filistinliler İsrail'in elinde bulunabilir. Bu kuruntuların hiçbir yararı yoktu. Sadece kafamı karıştırıp korkumu arttırıyordu. Yezid'in sesi ara sıra kesilerek gelmekte devam ediyordu. Fakat sonuç çıkarılabilecek ne bir söz ne bir işaret alabiliyordum. Pilotlarla hosteslerin de hiç sesi çıkmıyordu. Yavaş yavaş bu olayla ilgili hiçbir şey bilmemenin, nedenler araştırmaya kalkışmamanın daha mantıklı olacağı görüşüne vardım. Ne diye aptalca şeyler düşünerek için içine gireyim? Neye karşılık rehin tutulduğumuzu öğrenmek beni daha çok korkutacaktı. Mantıklı olmalıyım. Ben bir esirim. Başka şey değil. kör, sağır, dilsiz bir vücut gibi savaş içinde beklemeye yatmışım ve eğer kaçamıyorsam şansıma güvenmeliyim. Size zarar veren olay için ne gibi bir neden görüyorsunuz? Hiçbir neden görmüyorum. Yukarı kalkmış kolumdaki saati görüyorum. Bileğim kurşun gibi ağırlaştı. Kolumu sallıyorum, düşmüyor. Böylesi daha iyi. Göstergeleri görebiliyorum. Saat duruyor mu yoksa? Gerçekten durmuş. Başımı koluma yaslıyorum. Kolumu kıvırarak kulağımı olabildiğince saate yaklaştırmaya çalışıyorum. Aman dikkat! Kolum fazla indi. Hemen uzatıyorum ve tiktakları duydum gibi geliyor. Yelkovan 2 dakika ilerledi. Bak, saat işliyor. İlk defa önümdeki adamın saatine dikkat ediyorum. Dijital bir saat. Yanımdaki kızın saati minicik. Yukarı kalkmış hemen hemen bütün sol kollarda birer saat var. Her tarafta saatler. Hafifçe güneşten yanmış, yorgun bileklerde bu küçük aletler kendi kendilerine çalışıp duruyorlar. Sanki bizden kopmuşlar, özgür kalmışlar gibi. Hayır, daha da öte. Bunlar öteki taraf için işliyorlar. Bizim saniyelerimizi çalıyorlar. Bir saniye, bir saniye daha, sonra bir daha, birbiri arkasına saniyeler. Hiçbir şey olmadan geçen her dakikayı bizi kaçıranların kazanç hanesine bir puan olarak geçiriyorlar. Bu saatlerce bu haine ne yapabilirim diye düşünüyorum. Fakat sadece saatin gösterdiği zamanı dikkat etmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. 5'e 5 var. Yaklaşık 1 saat kadar önce yere indik. 4'e gelirken ve tam 5'e 5 kala saatleri keşfettik. Daha doğrusu maskeleri indirdik. Bütün saatleri iyice inceliyorum. Oyalanmak için. Hiçbirini güzel bulmuyorum. Hepsi de gereksiz, itici, soğuk altından. Bizim vaktimizi sayıyorlar. Kalpsizler. Bize aldırış ettikleri yok. Bizimle birlikte titremiyorlar. Onlara göre hava hoş. Bizi kaçıranların kollarında da olabilirlerdi. Biz zaten onların bileklerine bağlanmışız. Yorgun, uzanmış kollardaki bütün saatleri sayıyorum. 18. İkinci sayışımda 17. Sadece benim görüntü alanım içinde 17. Siz en iyisi zarar veren olay için ne gibi bir neden görüldüğü sorusunu saatlerce sorun. Korsanlar ellerinde silahları, bombaları gayet rahat, kararlı ve üstün görünmeye çalışıyorlardı ama gittikçe sinirlendikleri belliydi. Sık sık sıraların arasına dalıp yolcuları tek tek süzüyorlardı. Hydron'a benzeyen 31 numara bu konuda uzmandı. Bazılarının gözünün içine uzun uzun bakıyor ve bir iki suç işlemiş gibi bu bakışa karşı koymayıp başını çevirince gururla uzaklaşıyordu. Bizim sıraya yaklaşırken sakınmak için fark ettirmeden başka tarafa bakıyormuşum gibi yaptım. Uzun süre beklemek nöbetçileri sıkmış görünüyordu. Tanklarla çevrildiğimizi biliyorlardı. Önden gelen homurtuları duyuyorlar ve bizden daha iyi anlıyorlardı. Hedefin ne olduğunu, planlarını ve işin zorluklarını biliyorlardı. Şimdi her şey şeflerinin becerikliliğine kalmıştı. Havlarcasına yağdırılan emirler çoğaldı. 31 numara önümdeki sırada oturan bir kadını azarladı. You must not talk. Don't talk. Shut up. I tell you, shut up. Ben işitmemiştim ama belki de kadın fısıldamıştı. Belki de yalnızca dudakları kuşku uyandıracak biçimde kıpırdamıştı. Belki hiçbiri değildi. Ve bu bağırmalar tıpkı bakışlar gibi sırf sindirmek içindi. 31 numara bağırmayı sürdürüyordu. 2 dakika, 4 dakika. Koridor üzerinde birkaç adım öne, birkaç adım arkaya gidip gelerek dolaşıyordu.